Geçen hafta Galatyalılar 5. bölümü aldık. Galatyalılar 5. bölümün 13. ayetinden 26. değil mi? 26. ayetine kadar olan parçayı ele aldım. Ama zaman yetmedi ve yetmediği için bırakmam gerekiyordu. Ve bugün o konuştuğum parçayı, onun içerisindeki o ruhsat içeriği bugün yine kısa bir özetle, özetleyerekten kaldığımız yerden konuşmamı devam ettirmek istiyorum sevgili kardeşler. Şimdi o 5. bölümün 13. ayetle 26. ayetler arasında var olan o ruhsal içerik hakikaten çok zengin. Ben hatta size başta söyledim. Dedim ki ben bunu ayet ayet size açıklayamayacağım. Çünkü zaman buna yeterli değil. Ama dedim anahtar ayetimiz 25. ayetti. Değil mi? Neydi 25. ayetimiz? Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Demek ki geçen hafta vurguladığım gibi sevgili kardeşler, Tanrı'nın inayetini en açık, en arı bir dille açıklayan mektubun Galatyalılar mektubu olduğunu söylemiştim. Romalılarda da biz yasa ve inayet hakkında duyuyoruz ama dedim Galatyalılar mektubu bunu çok daha güzel ele alıyor, inceliyor, irdeliyor ve zeytinyağı gibi suyun üstüne çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Onun için burada sevgili kardeşler inayetin gerçekten çok derin bir kavram olduğunu ve hatta imanlı kardeşlerimizin bile bazen bu yasa ile inayet arasındaki ayrımı, farkı bazen anlamakta güçlük çektiklerini size açık bir dille ifade etmiştim. Ve orada Rabbimizin o inayeti aracılığıyla o günahın getirdiği yargıdan nasıl kurtulacağımızı, nasıl özgürlüğe kavuşacağımızı çok net bir şekilde açıklıyordu. Çok net bir şekilde açıklıyordu. Onun için oradaki özgürlük üzerinde 2-3 şey söyledim. Dedim ki özellikle burada ifade edilen özgürlük mükemmel bir özgürlüktür. Yani hiçbir karışımı olmayan bir özgürlüktür. Hatta dedim ki bu özgürlük cezaevinden çıkmaktan çok daha öte bir özgürlük. Yani günahın getirdiği yargıdan özgürlük, sonsuz yaşamın sahibi olmak. Yani diğer bir ifadeyle tek bir cümlede açıklamak gerekiyorsa bu özgürlük eşittir Mesih'te özgürlüktür. Bu harika bir şey. Özgürlük Mesih'te özgürlük. Hamdolsun. Bu bunu söylerken hemen dile getirdim. Dedim ki bugün toplumlara baktığımız zaman birçok toplumlarda birçok kişi yüksek sesle neyi ilan ediyorlar? Özgür sevgiden söz ediyorlar. Özgür yaşamdan söz ediyorlar. Değil mi? Ve ama bakıyorsunuz özgür sevgiden, özgür yaşamdan söz eden, özgürlükten söz eden insanlara bir takım şeylerin kölesi olduğunu görüyoruz. Değil mi? Özgürlükten söz ediyorlar ama kendileri bir takım şeylerin bağlısı, tutkusu olduğunu net bir şekilde ifade ettim sevgili kardeşler. Evet. Ve şunu da ifade etmiştim, onu da atlamak istemiyorum. Mesih İsa'daki özgürlük öyle bir özgürlüktür ki bizi yanlış yapmaktan geri tutarken, uzak tutarken elimizi kolumuzu bağlamıyor, bir köşeye bırakmıyor ama doğru olanı yapmamıza da izin veriyor. Yani bir yerden yanlışlık yapmama konusunda bizi geri tutarken doğruyu yapma konusunda da bize ne yapıyor? İzin veriyor. Bu çok çok önemli bir şey değerli kardeşler. Bizi tutup elimizi kolumuzu bağlamıyor, hapsetmiyor yanlışlığı yapmamak için. Hayır, bize yol gösteriyor doğruyu nasıl yapabiliriz diye. Bu çok çok önemli. Özgürlüğün niteliği bu işte. Diğer ifade edilen özgürlüklerden çok daha farklı olduğunu burada çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Ve aynı zamanda da şunu söyledim. Rab bizi neden özgür ediyor? Günahtan özgür ediyor. Günah işlemek için bizi özgür etmiyor. Yani şunu söylüyorum. İnayet, inayet diyoruz ama inayet bir sertifika değil. Bir belge değil. Biz günah işlemeye devam edelim. Nasıl olsa inayetle kurtuldum. Harika bir Rabbimiz var. Harikadır, çok güzeldir. Günaha devam et. Nasıl olsa affediyor Rab. Tabii ki affediyor. 50 bin kez gel, Rab seni yine affedecek. Ben de 50 bin kez geldim Rabbin önüne. Rab affediyor. Ama güzel olan şey şudur. Yaptığımız yanlışlığı tekrar tekrar yapabiliriz yine. Ama yapmama konusunda gerekli adımları atma sorumluluğu bana düşüyor. Rab adımımı attırmıyor. Ben adım atmadıkça arkadan destek almam kesinlikle mümkün değil. Çünkü robot yaratılmadık. Özgür varlıklarız. Özgürlüğe kavuşturulduk ve özgürce adımlarımızı atarak Rab'be odaklanarak yürümemiz gerekiyor. Evet. Onun için şunu söyleme özgürlüğümüz yok sevgili kardeşler. Ben çünkü bunu çok duydum. İzmir'deyken de duydum. Almanya'ya geldiğim zaman yabancı kardeşlerden de duydum. Şunu söyleme özgürlüğümüz yok. Ya Recep kardeş ya işte ben zayıfım. Ben işte böyleyim, ne yapayım? Bunu söyleme özgürlüğümüz yok sevgili kardeşler. Neden yok? Tabii ki zayıfım. Tabii ki eksiğim. O ayrı bir şey. Ama zayıf olduğu nokta üzerinde mücadele edip zayıflığın üzerinde zafer kazanma özgürlüğün var. Yani sen o zayıflık üzerinde mücadele ettiğin zaman Rab o mücadeleyi görüyor ve sana gereken desteği veriyor. Yani otomatikman Rab bize gereken desteği vermiyor hamdolsun. Bugün senden birazcık sen dışarıdayken söz ettim. Senin o kalkıp bana gelip ya Recep abi bugün nasılsın demen beni o kadar çok mutlu etti ki. Yani kutsal ruhun senin hayatında son zamanlarda hissettirecek oranda seni desteklemiş olması bizi sevindiriyor. Ama eminim ki hatun Rab'de kalmaya gayret ettin değil mi? Ve zayıflıklar konusunda bir takım mücadelelerde bulundun değil mi? Direnmeye çalıştın değil mi? Hamdolsun. İşte o direnmenin sonucunda Rab desteği veriyor. Ya. Ya. Çok teşekkür ederim. Çok bak hakikaten hastayken bu daha kolay oluyor değil mi? Tabii. Tabii neden? Çünkü acı duyuyoruz. Kolay değil anlıyorum ben. Acı duyarken sancı varken mümkün değil. Ya sancı varken Rab'be bakmak çok daha kolay. Ama her şey tıkırındayken Rab'bi bakmak, Rab'bi aramak o kadar kolay olmuyor sevgili kardeşler. Onun için bizim ben zayıfım, ben böyleyim deme özgürlüğümüz yok ama zayıflığımız üzerinde mücadele etme, boğuşma, zafer kazanma özgürlüğümüz var hamdolsun. Ve bu özgürlükle de Rab'be hizmet etme özgürlüğümüz var. Aynı özgürlükle. Rab'be hizmet etme özgürlüğü. Ya ama yasanın baskısıyla itmesiyle değil tabii ki. Evlat olma ayrıcalığının getirmiş olduğu sevinç ve esenlik aracılığıyla Rab'be hizmet eder Tanrı çocuğu. Yani ben Tanrı çocuğu olduğum için hizmet ediyorum. Rab'den aldığım o özgürlük, o sevinç benim hizmet etmemi sağlıyor sevgili kardeşler. Yani işin açıkça ifadesi şu, onun izinde kalarak yürüme, hizmet etme arzusu ona olan sevgiden kaynaklanıyor. Yani Rab'bi sevdiğim için hizmet ediyorum. Doğru mu? Söylüyoruz ya, ben eşimi seviyorsam eşimin yükünü taşıyorum ben. Eşim olan sevgim yoksa onun yükünü taşımam mümkün değil. Ona katlanmam kesinlikle mümkün değil. İki farklı karakter birbirine katlanması mümkün mü? Sevgi olması lazım. Sevgi olmadan bunun sağlıklı bir şekilde devamı mümkün değil. Onun için okumuştuk Yuhanna 14. bölümde. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Demek ki boyun eğmek neyin ifadesi? Sevginin bir ifadesi, sevginin bir göstergesi. Yani eğer ben sevdiğimi söylüyorsam, Rabbi çok seviyorum, Rabbi aşığım. Bunu çok duydum ben. Rabbi seviyorum, Rabbi aşığım, Rabbime kurban olayım diyor. Bizim Süryani kardeşlerden var. Rabbime kurban olayım diyor, kurban olayım. Ne kadar güzel. O harika bir şey. O yani orada biraz içine baktığın zaman orada biz Rabbi için kurban olamayız da kolay kolay. Ama Rab bizim için kurban oldu ama yine de orada sevginin bir ifadesi. Eğer seviyorsak aynı coşkuyla, sevinçle Rab'be hizmet etmemiz gerekiyor. Ama dedik ki şunu da görmemiz gerekiyor. İki yapı var. İman ettikten sonra karar verdiğimizde eski doğamız bizden gidip uzaklaşıp ateş gölüne atılmıyor. Burada üzerine taş konmuş. Biraz fırsat verdiğimizde kafasını kaldırıyor. Yani beden ruha, ruh bedene karşı savaş halinde olduğunu söyledim. Ve dedim ki bu beden bu yeryüzünde devam ettiği sürece bu savaş kesinlikle devam edecek. Sevgili kardeşler, bundan hiç ama hiç şüpheniz olmasın. Evet, onun için Pavlos da bunu güzel dile getirmişti. Romalılara yazdığı mektupta demişti ki 7. bölümde, Romalılar 7. bölüm 18. ayette, içimde iyiyi yapmaya istek var ama güç yok. Neden Pavlos bunu söylüyor? İyi yapmaya istek var ama güç yok. Bravo. Doğası günahlı olsun. Ve ikincisi de güç ondan gelmediği için. Güç nereden geliyor? Var olan kutsal ruhtan geliyor. Yani içimize aldığımız iman aracılığıyla evet dediğimiz de kutsal ruh gelip konut kuruyor. Biz kutsal ruha fırsat verdikçe kutsal ruh hareket halinde bize gereken desteği veriyor. Ve ne oluyor? O zaman o zorlukları aşma konusunda fazla zorlanmıyoruz. Çok daha rahat bir şekilde zorlukları aşabiliyoruz sevgili kardeşler. Onun için biz kutsal ruhun yönetimi altında kaldıkça kutsal ruhun meyveleri de bizden akacaktır. Gül gülün. Rabbin ruhuna bağlı kaldıkça, onun isteği doğrultusunda adımlarımızı attıkça sevgili kardeşler. Yani izin vermen gerekiyor kutsal ruha. Evet. Ve meyve verme konusunda da ilginç meyve verme konusunda ilginç bir konu olduğunu size söylemiştim, ifade etmiştim ve demiştim ki dallar hiçbir zaman gövdeden ayrı bir şekilde hareket etmezler. Yani gövdeden ayrılıp ağacın gövdesinden ayrılıp dolaşmazlar dedim. Ne yapar? Ağacın toprakta kaldığı gibi dallar da nerede kalması gerekiyor? O gövdede kalmak zorunda. Eğer ürün getirmek istiyorsak. Yuhanna 15. bölüm bunu destekliyordu. Ne dedi? Bende kalın. 15. bölüm şöyle diyor. Bende kalın. Ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. 4. ayet. Yani bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bunun için siz de bende kalmalısınız. Demek ki eğer meyve vereceksek, eğer meyve vereceksek yaşamlarımızın her alanında sevinç, esenlik ile dolmak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Ağacın yaptığının aynısını yapmamız gerekiyor. Toprakta kaldığı gibi benim de Mesih'te kalmam gerekiyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Değerli kardeşler. Peki ben nasıl kalacağım Rab'de? Nasıl kaldığımı gösteriyorum? Dua ile Rab'de kalıyorum. Nasıl kalıyorum? Rabbin sözünü okuyarak, yaşamıma sokarak Rab'de kaldığımı gösteriyorum. Rab'de kalmanın yolu dua, Rabbin sözünü okuyup hayatımıza sokmak. Evet. Bu meyveler nelerdi? 23. ayet, 22 ve 23. ayetlerde bu kutsal ruhun meyveleri bize sıralanıyor. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Sayın, geçen hafta birazcık tereddüt etmiştim. Tam 8 tane sevgiyi dışarıda bıraktığımızda tam 8 tane burada meyve sıralanıyor. Ve bedenin meyveleri ise fuhuş, pislik. Saydım onu 15 tane, daha fazla. Fuhuş demek ki virüs de öyle, biliyor musunuz? Virüs girdiği zaman anında çoğalıyor. Çok korkunç bir şey. Fuhuş, pislik, sefahat, yani eğlence düşkünlüğü, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler. Hatta hayatımıza bakalım dedik. Hangisi bizden yansıyorsa neye göre yaşadığımızı bize çok güzel bir şekilde gösterecektir bir ayna gibi. Eğer kutsal ruh yaşamlarımızda iyi ürün üretecekse, eğer kutsal ruh hayatımızda iyi ürün üretecekse Ne yapmamız gerekiyor? O zaman iyi tohum ekmemiz gerekiyor. İyi tohum ekmemiz gerekiyor. Onun için demiştim ki bir sonraki bölüm, Galatyalılar mektubunun bir sonraki bölümü bunu destekler nitelikte olduğunu söyledim. 6. bölümde bir ayet okumuştum. 7 ile 8. ayetler birleşmiş vaziyette. Aldanmayın diyordu. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Dedik ya, çiftçi eğer buğday elde etmek istiyorsa buğday ekmek zorunda. Yulaf ve arpa ekemez. Buğday ekmek zorunda. Evet, burada da aynı şey bize açıklanıyor, ifade ediliyor. Aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kendi benliğine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruha eken, ruhtan sonsuz yaşam biçecektir. Demek ki imanlı, bir imanlı ruha ekebilir, bir imanlı bedene ekebilir. Baktığın zaman ya bu imanlı, bunda bu meyveler ben göremiyorum. Ama bu imanlı bunda görüyorum dediğimiz zaman şaşırmayalım. Bu neye bağlı? Rabbe bağlı olan bir şey değil aslında. Bu benim nasıl ektiğime bağlı, nasıl yaşadığıma bağlı, adımlarımı nasıl attığıma bağlı, Rabbe nasıl baktığıma bağlı. Kutsal ruha nasıl odaklandığıma bağlı, onun yönetimi altına nasıl girdiğime bağlı değerli kardeşler. Bütün olay bu. Gerçekten bunu net bir şekilde söylüyorum. Ben de dahil, hepimiz de dahiliz. Kutsal ruhun yönetimi yoksa buradaki meyveleri görmeyin. Göremezsiniz. Gölgesini bile göremezsiniz. Bunu açık bir dille size söylemek istiyorum. Evet, ekmekle ne demek isteniyordu? Onu da söyledim size. Ekmekle, ekin ekmekle ne demek isteniyordu burada? Alışkanlıklarımızı ve yaşam tarzımızı kastediyordu değil mi? Yani tüm bunlar neyi içeriyor? Ekme olayı, biz ne ekiyoruz? Mesela bunlar dedik ki örnek olaraktan okuduğumuz yayınları. Okuduğumuz yayınlar. Sinema ya da televizyonda izlediğimiz filmler. Şimdi biz bunları tabii pek fazla dikkate almıyoruz ama gerçekten bilinçaltına giriyor hepsi, ekiliyor farkında olmadan. Hiç farkında değilsiniz. Ama bu oluyor. Ben kendim yaşadım şahsen. Yani okuduğum bir kitap bile beni etkiledi. Okuduğum kitap bile benim bakış açımı değiştirdi değerli kardeşler. Bunu içten söylüyorum. Evet. Saydık. Üçüncüsü, boş zamanlarımızda nelerle ilgileniyoruz? Nelerle meşgulüz? Neyle uğraşıyoruz? Yani zihnimize egemen olan her şeyi kapsıyor. Ne ekersek biçim de o ektiğin şeye uygun olacaktır. Yani ektiğine göre biçeceksin. Bu kadar açık, diğer bir dille ifade etmek gerekiyorsa. Demek ki dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta daha vardı. Son olarak da onu söyleyeceğim. Yani şey konusunda çok güzel bir konu olduğu için böyle çift dikiş yanlış olmaz. Çünkü gerçekten önemli. Bizim yürüyüşümüz, bereketle sahip olacağımız bereketler bizde olan kutsal ruha bağlı bir şey. Yani benim onunla olan ilişkime bağlı olan bir şey. Onun için burada dedim ki meyve konusuna baktığımız zaman burada meyveler sıralanmadan önce bir ifade vardı. Dedim ki burada ruhun meyveleri demiyor. Yani çoğul değil. Kutsal ruhun meyvelerini okurken ne diyor? Ruhun meyvesi. Tekil. Yani çoğul değil. Bu neyi açıklıyor bizlere? Bu şunu açıklıyor. Sevginin bir meyve olduğunu ve diğerlerinin o sevgi aracılığıyla ortaya çıktığını bize gösteriyor, açıklıyor. Yani esenliğin, sevincin, sabrın sevgi aracılığıyla oluşuyor sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Yani bundan dolayı zaten sevgi ilginçtir, ilk sırayı alıyor. Hatta geçen hafta Sami yönlendirme yaparken okuduğu ayette, o parça içerisinde de sevgi ilk sıradaydı. Çok açık ve net. Bunu inceleyebilirsiniz, görebilirsiniz net bir şekilde. Ve bu meyvelere bakarken burada çok güzel bir ilke olduğunu söylemiştim. Neydi bu ilke? Dedim ki, örnek verdim. Yasaya baktığımız zaman, 10 emre baktığımız zaman 10 emir, işte Allah onu bütün kalbine, bütün canına, bütün ruhuna seveceksin dediği şeyle başlayan emir şeyine baktığımız zaman 4 tanesi, yasanın ilk 4 maddesi insanın Tanrı ile olan ilişkisini ifade ediyor. Ve altısına baktığımız zaman, diğer altısına, insanla insan arasındaki ilişkiyi nasıl olması gerektiğini bize açıklıyor. Ve dedim ki burada meyveler sıralanırken de aynı durum söz konusu dedim. Ama iki değil, iki bölümde değil, yani Tanrı ile olan ilişki, insan insanla olan ilişki sadece değil, üçüncü bir nokta daha olduğunu söyledim burada ve sıralamayı şu şekilde yaptım. Dedim ki sevgili kardeşler, sevgi, ilk üçü, sevgi, sevinç, esenlik ne ile ilgili? Tanrı ile olan tutumumuzla, Tanrı'ya olan tutumumuzla ilgili. Yani Tanrı'nın sevgisi, yani kişinin Tanrısına sevgisi, öyle söyleyelim, kişinin Tanrısına olan sevgisi, kişinin Tanrısındaki sevinci, kişinin Tanrısıyla olan esenliği. Bu Tanrı'yla olan bir durum söz konusu. İkinci sırada yer alanlar sabır, şefkat, iyilik ise toplum, yani insanla ilgili. Biz sabrı, şefkati kime gösteriyoruz? İnsanlara gösteriyoruz, değil mi? İnsanla olan ilişkimizle ilgili. Ama burada üçüncü bir nokta var. Yasadan birazcık farklı olan üçüncü nokta ne? Diğer üçünü okuduğumuz zaman bağlılık, yumuşak huyluluk, öz denetim. Bu da kişinin kendisiyle ilgili. Tanrı'yla, insanla ve kişinin kendisiyle. Çünkü burada çok açık bir şekilde öz denetim kişiye bağlı olan bir şey. Demek ki haberci Pavlos Korintos'a yazdığı birinci mektubunda sevgi olmadığında ne olduğunu çok güzel bir şekilde açıklıyor. Birinci Korintos'lar 13. mektupta. Eğer sevgi yoksa diyor, birinci ayet, 13. bölümün birinci ayeti. Eğer sevgim olmazsa ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım olmaz. Ve demiştim ki birisi buna çok güzel bir bu düşünceyi çok güzel bir şekilde ifade etmişti. Demiştim ki şöyle okumuştum. Sevgisiz dil neye benziyordu? Ya melodisiz gürültü gibidir. Sevgisiz dil melodisiz gürültü gibidir. Demek ki sevgi konuşmaya derinlik katıyor. Sevgi o sohbete, konuşmaya anlam katıyor. Sevgi o aradaki o ilişkiyi ısıtıyor. Yapıştıran, o tutkal görevini yapan sevgi değerli kardeşler. Bunu yine burada açık bir şekilde ifade etmiş olayım. Sevgi olmadığında beraberinde de hepsini atmış, dışarıda tutmuş oluyorsun. Yani sevinç, esenlik, sabır kendiliğinden oluşmuyor. Bunu iyice anlayın. Sevinç, esenlik, sabır kendiliğinden oluşmuyor. Sevgiye bağlı. Ama kime olan sevgi? Rabbe olan sevgi. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz sevgili kardeşler? Demek ki benim sevgim, Rabbe olan sevgim hangi orandaysa ya da benim Rabbe olan yakınlığım hangi orandaysa, yüreğimdeki esenlik de o oranda, yüreğimdeki sevinç de o oranda, yüreğimdeki sabır da işte o oranda. Eğer sabırsızlık gösteriyorsam, eğer o sevinci yüreğimde hissetmiyorsam, o esenlik yüreğinde yoksa, o zaman Rab ile olan ilişkini gözden geçir. Rab ile olan, yani dilde olan Rabbimi ben seviyorum ifadesinden daha öte olan Rabbe olan o sevgi ilişkin hangi durumda, hangi noktada, hangi aşamada? Bunu net bir şekilde görüp anlamak gerekiyor sevgili kardeşler. Son olarak Romalılara yazan mektubun 6. bölümünden bir ayet okudum ve o ayetle sizi baş başa bırakmıştım. Neydi o ayet? 6. bölümün 13. ayeti. Bedenin parçalarını kötülük araçları olarak günaha sunmayın. Yaşama kavuşmuş kişiler olarak kendinizi Tanrı'ya sunun. Şimdi bakın, demek ki ne kadar özgür olduğumuz belli. Demek ki ben yaşama kavuşmuş kişi de olmuş olsam bedenimi günaha teslim etmem mümkün. Ama aynı kişi kendisini Tanrı'ya sunması da mümkün. Yani benim elimde olan bir şey. Ben Tanrı'ya eğer bedenimi sunuyorsam o zaman onun o mükemmel ürünleri benim hayatımda yansıyor. Eğer bedene gereken önemi, özeni gösteriyorsam bedensel ürünler benim hayatımda yansıyacaktır dedik ve noktayı koyduk. Evet. Şimdi kaldığımız yerden hızlı bir şekilde yine devam edelim. Şu soruyu soralım. Bu ayeti tekrar okuyorum. Bedenin parçalarını kötülük araçları olarak günaha sunmayın. Yaşama kavuşmuş kişiler olaraktan kendinizi Tanrı'ya sunun. Şimdi bu ayet karşısında neden sorusunu sormamız gerekiyor. Neden biz bedenlerimizi Tanrı'ya sunmamız, adamamız bir şekilde vermemiz gerekiyor? Birçok şey söyleyebilirsiniz. Ama Kolosalar mektubu buna güzel yanıt veriyor. Tanrı sözü buna çok güzel yanıt veriyor. Tanrı sözü bize diyor ki Kolosalar 3. bölümün 3. ayetinde. Kolosalar 3 ayet 3'te. Diyor ki siz öldünüz ve yaşamınız Tanrı'da saklıdır. Biz neden bedenimizi Rab'be vermemiz gerekiyor? Çünkü biz öldük Rab ile birlikte. Ona evet dediğimizde eski benliğimize öldük ve Tanrı'ya aitiz artık. Kendimize ait değil, Tanrı'ya aitiz. Bu kadar açık, bu kadar net. Eğer benliğimizin ölmüş olduğunu düşünerek yaşarsak, yani benliğimizin öldüğünü, İsa ile birlikte çarmıha gerildiğini düşünerek hayatımızı sürdürmeye çalışırsak, o zaman ne diyebiliriz çok açık bir şekilde? O zaman yaşamlarımız gitgide, adım adım Rab'be daha da benzer olacaktır. Burada tam bir benzerlik söz konusu olmayacak bu yeryüzünde. Ama ben eğer o bedenimin Rab ile birlikte çarmıha gerildiği düşüncesini gerçek anlamda anlayıp özümsediğim zaman, özümlediğim zaman, anladığım zaman, kavradığım zaman hayatım adım adım gitgide ona daha da benzer duruma kesinlikle, kesinlikle gelecektir değerli kardeşler. Onun için Pavlos bunu çok güzel söyledi. Ah, bunu bizler söyleyebilir miyiz? Bakın bu ayeti ezberleyin. Çok meşhur bir ayet. Galatyalılar'da 2. bölümde artık ben yaşamıyorum. Değil mi? Kullan. Artık ben yaşamıyorum. Demek ki sana bir onay oldu bu. Rab bereket etsin kardeşim. Artık ben yaşamıyorum. Ne diyor? Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna olan imanla yaşamaktayım. Ne kadar açık ve net. Yani Pavlos diyor ki keşke ben de onu diyebilsem ama diyebilmem gerekiyor. Ben öldüm. Artık ben yaşamıyorum. Ama benim yerine hayatını feda eden Mesih bende yaşıyor. Ve diyor ki ben şu içinde bulunduğum hayatı Tanrı oğluna olan imanla sürdürüyorum, yaşıyorum. Demek ki bütün bu okuduğum ayetlerdeki düşünce nedir sevgili kardeşler? Rabbimiz İsa Mesih çarmıha gerildiği zaman imanlı da aynı anda çarmıha gerildiği. Rab İsa Mesih çarmıha gerildiği zaman Rabbin çocuğu da aynı anda çarmıha gerildiğini açık bir şekilde bize söylüyor, gösteriyor. İmanlı İsa Mesih ile ne olmuştur? Özdeş olmuştur. Bütünleşmiştir. bir olmuştur. Ve yeni yaşamda yaşanan zafer nasıl elde ediliyor? İman hayatındaki yaşam nasıl, zafer nasıl elde ediliyor? Mücadele ederek mi? Değerli kardeşler, kendi gücünü ortaya koyarak mı o zafer elde ediliyor? Hayır. Ona teslim olarak. Zafere ulaşmak mı istiyoruz? Rab'be teslim olman gerekiyor. Rab seni zafere götürüyor. Sen değil, senin gücün değil. Rabbin sana vermiş olduğu kutsal ruhun yönetiminde kalarak zaferli sonuçlara ulaşabiliyorsun. Bundan çok daha güzel bir şey olabilir mi? Önemli olan ona teslim olmak değil mi sevgili kardeşler? İman etmek nedir? İman etmek de budur değil mi? Teslim olmuş bir yaşamdır. İman eşittir Rab'be teslim olmuş bir yaşam. Hayatımız Rab'be teslim olmuş durumda mı sevgili kardeşler? Evet, geldik bizim anahtar ayetimize. Anahtar ayetimiz neydi? Hemen söyleyin. Neydi anahtar ayet? 25. Ne diyordu? Hamdolsun.
Ben de yoktum geçen
hafta. Ya. Ama bu bugün bizimdesin. Ama sen yoktun ama yine de bedendeydin bir şekilde. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Şimdi ben bu ayete baktığımız zaman öne çıkarmam gereken bir tek söz var. Yürümek sözü. Yunancasına baktığımız zaman Yunanca'da kullanılan söz stay heo diye bir söz. Yani stay heos sözünden geliyor. Anlamı nedir biliyor musunuz? Sıra demek. Sıra. Yani mutlaka sırayı bozmadan sırada kalarak yürüyün sözünü okul yıllarında ya da askerlik döneminde duymuşsunuzdur. Okuldayken sırayı bozmayın çocuklar. Sırada kalın çocuklar. Bu seyho sözünün anlamı tam bu. Sırada, çizgide, o linye üzerinde kalmak anlamında. Buradaki tam anlamı sevgili kardeşler. Demek ki şu anlama geliyor. Yürümek kendi kafana göre adımlarını atmak değil. Yani sen kendi kafana, yani ruhta yürümek demek, kendi kafana göre yürümek anlamında değil. Biz şimdi hayatımızı sürdürürken normalde değil mi? Kendi isteğimiz doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz genelde değil mi? Yani eşim benim için adım atmıyor. Herkes kendi kafasındaki ilkeler doğrultusunda, arzular doğrultusunda adımlarını atıyor. Ama ruhta yürümek böyle değil. Ruhta yürümek, ruhun izinde kalarak yürümek anlamında. Yani sen bir kişiyi örnek alaraktan, şimdi bakın askerlikte çok, yani askerlik yapanlar var mı bilmiyorum ama askerlikte en azından televizyonlarda o Türk askerlerini görmüşsünüzdür. Değil mi? Böyle bir adımda yürüyorlar. Yürürlerken böyle mi yürüyorlar? Hayır. Böyle yapıyorlar değil mi? Böyle bakaraktan yürüyorlar. Hacı belki görmüşsündür. Askerlik yaptın. Böyle bakaraktan kime bakıyorsun? Sıranın en başındaki kişiye bakıyorsun. Yani adımlarına bakarak yürümüyorsun. O en baştaki kişiye bakaraktan. Yani senin doğru adımlar atmana neden olan kişi o baştaki kişi. Şimdi ben eğer doğru çizgide kalmak istiyorsam ruhun gittiği çizgide kalarak yürümem gerekiyor. Bunu daha netleştirelim. Bir ayetle netleştirelim. Romalılar yazılan mektubun 4. bölümünde, Romalılar 4. bölümde İbrahim'den söz ederken 12. ayete bakın. İbrahim'den söz ederken şöyle bir ifade yer alıyor. İmanın izinden yürüyen sünnetlilerin de babası oldu. Şimdi burada izinde yürümek ifadesi, izinde yürümek ifadesi için kullanılan aynı steheo sözü. Aynı söz. Ne demek? İzinde yürümek. Kimin izinde yürümek? Kimin izinde? Kendi izinde değil. Kendi izinde değil. Kutsal ruhun izinde. Rabbin izinde. Tanrı'nın izinde kalarak yürümek anlamında. Yani kutsal ruhun izinde ilerleyerek olmalı yürüyüşümüz. Demek ki burada yürüyün derken sevgili kardeşler şunu diyor, düzenli biçimde adım atın. Yani yürüyün derken onu o şekilde anlayın. Düzenli biçimde adım atın. Çizgide, yani kutsal ruhun kaldığı çizgide kalarak sapmadan yürüyün. Demek ki yürüyün sözünü nasıl anlayacağız? Düzenli biçimde adım atın. Çizgide kalarak sapmadan yürüyün. Yürümenin anlamı bu. Kendi başımıza değil, kutsal ruha bakarak. Eğer ruhta yaşıyorsak, demek ki o zaman ruhun gittiği yönde, çizgide kalarak hayatımızı sürdürmemiz, devam etmemiz gerekiyor. Demek ki o zaman şöyle, imanda kalmak ne demek oluyor? Ruhta yaşamak oluyor. İmanda kal diyorsun ya, imanda kal. Bu nedir? Ruhta kal anlamında. Ruhun çizgisinde kal. Sapma. Zaten saptığımız zaman saptığımızı anlıyoruz çok kolay bir şekilde. Yanlış olduğumuzu görüyoruz çok rahat bir şekilde. Doğru değildi diyebiliyoruz çok kolay bir şekilde. Şimdi fiziksel yürümeyi bir insan nasıl öğreniyor? Ben birkaç defa burada örnek vermiştim. Nasıl öğreniyor? Hangimiz seminere katıldı yürüyüşü öğrenmek için? Sami katılmış bak seminere. Çocuklarınızı düşünün. Hangimiz çocuğuna şunu dedi? Hatun sen de düşün. Yasemin'in çünkü çocukluk döneminde yanındaydı. Sonradan o gitti. Düşün. Sen ya da Özlem ya da Hava. Düşünün çocuklarınızı düşünün. Dedin ki Didem bak böyle böyle yürüyeceksin. Bunu böyle yaparsan böyle daha rahat yürürsün. Sen de Yasemin bak bu böyle olması lazım. Böyle yaparsan. Eğer bu böyle olmuş olsaydı yürümek. Bizim çocuklar daha o emekleme olayını bile aşmadan değil mi? Sandalyeden iner fırr diye şey gibi koşardı. At gibi koşarlardı. Ceylan gibi koşarlardı. Ben hatırlıyorum. Benim oğlandan hatırlıyorum. İlk çocuğumuz için ondan daha çok örnek veriyorum ben. Ercan'dan daha çok. Çünkü ben onda çok şey öğrendim. Yani Yasemin ve Aydın daha şanslılar. O konuda. Ben bütün şeyi o ilk başlangıç noktası olduğu için hani ilk göz ağrısı olaraktan ondan öğrendim. Ercan'ın çok sevdiğim özelliği vardı. Yeni ayakkabı almıştık ona. Ortopedi bir ayakkabı. Özel yaptırdık ona hatta. Türkiye'de ortopedi ayakkabı yaptırdık. Çocuğumuzun ayağı düzgün olsun diye. Giydi ayakkabıları, başladı yürümeye. Yürürken pat diye düştü. Şimdi ne yapacaksın? Tabii ister istemez hop koşuyorsun, kaldırmaya çalışıyorsun. Gitmedi. Hanım da gitmedi, ben de gitmedim. Düştü. Şimdi kimse olmayınca etrafta çok enteresandır. Yani çocuklar etrafta kimse yoksa kalkıyorlar, tekrar yürüyorlar. Kalktı, yürüdü. Yine gitti 3-5 adım ya da 10 adım hatırlamıyorum şimdi. Bir daha düştü. Emin olun onun o sevdiğim çok güzel bir şey. Düştü ama düştüğü yerde kalmadı. Kalktı, silkindi, yürümeye devam etti. Baktım dizleri kan içinde. Değerli kardeşler, düşeceğiz. Oramız buramız acıyacak, kanayacak, acı çekiyoruz bazen. Doğru mu? Ama ruhta yürümenin başka yolu yok. Ruhta yürümenin başka yolu yok. Tek yöntem bu. Düşerek, kalkarak, oramızı buramızı kanatarak ruhta yürümeyi öğrenmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Düşünün, domuz ağılına giden ama orada kalmayan, kaybolan oğul. Çok güzel bir örnek. Kaybolan oğulun göze çarpan en büyük özelliği neydi? Çok güzel hacı. Yani domuz ağılında yaşamaya devam etmedi. İlginç. Ne yaptı? Geri döndü. Neden? Geri döndü. Parası bitti ama yaptığı yanlışlığı gördü. Babasının yanındayken o zenginliği biliyordu. O tatminliği çok iyi tatmıştı. Hamdolsun dolu dolu. Ve artık İman etmiş bir kişinin karakteri domuz değildir sevgili kardeşler. Mesih'in çocuğunun karakteri artık kuzu karakterine dönüşmüştür. Şimdi domuz ise domuzu sen yıka pakla, bıraktığın zaman yine pisliğe gider ve çamura batar. Doğru mu? Hava. Batar değil mi? Ama düşünün, kuzuyu düşünün. Kuzuyu düşünün. Ben çok iyi hatırlıyorum, babam kurban bayramında kuzu aldığında biz onları 10 gün önceden alırdı. Biz onları otlatırdık. Otlatırken koyunun üzerine bir çamur bulaştığında silkelenirdi. Yani kuzu pisliği sevmez. Rabbin çocuğu da günaha düşer. Ama hiçbir şey yokmuş gibi günahın içerisinde devam edemez. Bu kadar açık, bu kadar net. Düşebilir miyiz? Evet düşeriz. Ama o pisliğin içerisinde kalınmaz. Kalkar, silkelenir, atar üzerinden kiri pisi, yine koşmaya devam eder. Düşer ama yine kalmaz. Değerli kardeşler, adımlarını atarak yürür. Ama bu yürüyüş benim haftada bir kez ya da iki haftada bir kez yaptığım 13-14 kilometrelik bir yürüyüş değil. Hava dikkatim dağılıyor. Çok özür dilerim. Biliyorsunuz ben Ale'deyken bazen işimizi bitirdikten sonra yürüyüş yapıyoruz böyle 13-14 bazen 15 bazen azıyoruz. İçimize iştah geliyor. 20 kilometreye çıkartıyoruz bazen. Ama ruhsal yürüyüş böyle haftada bir kez yapılan yürüyüş gibi değil. Ruhsal yürüyüş her gün yani bir adımını ve bir adımına koymak demek. Günlük yürüyüştür. Rab'de yürüyüş günlük yürüyüş. Haftalık yürüyüş değil. Bunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Ve hiçbir zaman unutmayalım. Meyve, elbise ya da bir takı gibi gösteriş için değil, ne içindir? Meyveler yemek içindir, yemek. Yemek için. Ama senin için değil değerli kardeşler. Başkaları yararlansın diye. Başkaları yararlansın diye. Onun için çevremizdeki insanlar ruhun meyvesi olan sevgi, sevinç ve esenliğe muhtaçtırlar. Doğru mu? Bu sevinci, esenliği biz dolu dolu yaşıyoruz Rab'de olduğumuz için. Ama etrafımızdaki insanlar buna muhtaç. Biz bunu nasıl göstereceğiz? Yaşayarak, ruhun izinde yürüyerek biz bunu ancak gösterebiliriz, sergileyebiliriz sevgili kardeşler. Ve insanlar ne yapacak? Senin o yürüyüşüne baktıklarında özlem duyacaklar. Ben de böyle bir esenlik istiyorum. Ben de böyle bir sevinç istiyorum diye kendisine böyle bir arzu oluşacak. İşte ruhta yürümenin anlamı bu. O zaman diyebiliriz. İmanla kurtulmak, imanla yaşamak ve imanla yürümek. Tekrar söylüyorum. İmanla kurtuluyorsun, imanla yaşıyorsun ve imanla yürüyüşe devam ediyorsun. Pavlos son bir ayet. Pavlos, Kolosalılara yazdığı mektubun birinci bölümü. Kolosalılar 1. 4 dakikamız var. Tam noktada bitiriyoruz.
Çok yaşa.
Çok yaşa. Gene. 10. ayet. Sami, onu okur musun lütfen? Eğer bulduysan. Kolosalılar 1. bölüm 10. ayet.
Rab'be yaraşır biçimde yaşamanız, ona her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz.
Ben bunu okuduğum zaman Pavlos'un yüreğindeki duaydı kardeşleri için. Rab'be yaraşır biçimde yaşamak, onu her yönden hoşnut etmek, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemenizi görmek onun en büyük duasıydı. Ben size şunu diyorum sevgili kardeşler. Emin olun, emin olun. Lütfen bunu yürekten kabul edin. Bu Recep kardeşinizin yüreğindeki sizler için yaptığı dua işte aynı Pavlos'un yaptığı gibi. Benim en büyük arzum gerçekten de Rab'be yaraşır bir hayat yaşamanız. Gerçekten de o Rabbi her yönden hoşnut etmeniz ve bunun bir karşılığı olaraktan da bol bol ürün vermeniz. Ben bunun için dua ediyorum ha, hepiniz için. Ayrı ayrı hepiniz için bunun için dua ediyorum. Eğer biz eğer ilerleme varsa ilerleyen kişi yerinde durmaz biliyorsun. Onun için Rabbin çocuğu her zaman ilerler. Hareket halindedir. Ya ileriye gider ya da geriye gider. Yerinde durmaz Rabbin çocuğu. Çünkü imanda hareket var. O açıdan onu söylemem gerekiyor. Demek ki onun tanımanın yolu sözüne itaat etmek ve ben eminim ki biz Rabbimizi tanıdıkça ona daha çok yücelik getirme arzusu içerisinde, gayreti içerisinde olacağız. Rabbi tanıdıkça, onun güzelliklerini gördükçe insan daha çok iştahlanıyor değil mi? İşte Rabbi tanıdıkça onun isteğini yerine getirme arzusu içerisinde olacağız. Daha çok gayret edeceğiz. Daha da çaba harcayacağız. Güç harcayacağız. Çünkü Tanrı'yı tanıdığın zaman ne olacak? Ona daha çok yakınlaşacaksın. Rabbi tanıdıkça ona daha çok yakınlaşacaksın. Ona yakınlaştıkça ondan daha çok tat alacaksın. Ondan tat almaya başladıkça ne kadar çok tat alırsan Rab'den o oranda başkalarına tat olmaya başlayacaksın. Demek ki ben Hatun'a tat olmak istiyorsam, Alper'e tat olmak istiyorsam, Hacı'ya ya da sizlere hepinize tat olmak istiyorsam o tadı ben bilmem lazım değil mi? O tada ben yakın olmam lazım. Demek ki o tadı aldıkça sizi daha çok tatlandıracağım. Sizleri tatlandırmamın yolu Rab'be yakın yürümek. Ruhun izinde kalarak yürümek. Evet, son. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Ve ruhun öncülüğünde adımları atarak, ruhun izinde kalarak adımlarımızı atarak ilerleyelim. Rab size gereken desteği veriyor. Siz de o özeni, gayreti gösterin. Yapacağınız tek bir şey var. Ruhun izinde kalmaya gayret etmek. Adımlarına bakarak değil, ruhun kaldığı çizgiye bakarak, ona odaklanarak hayatımıza yönlenmemiz gerekiyor. Eğelim yüreklerimizi. Tam buçuktur. Belki Sami yine 25-30 saniye sonra dua eder bizler için. Rab bu sözleri hepimiz için, ben de dahil, yararlı kılsın, bereketli kılsın ve hayatımıza sokma gücü versin değerli kardeşler.